22. Ayrım Öğrencilerin Barınma Düzeni Sayfa 176 Ülkemizdeki körler okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde yatakhane ile yemekhane öğretim binasının içinde ya da bitişiğindedir. Nebraska Rehabilitasyon Merkezi'nde ise ne yatakhane ne de yemekhane var. Okuldan birkaç duraklık mesafede ayrı ve lüks bir apartman katı bu amaç için kiralanmış. Aynı kat üzerinde her öğrenciye ayrılmış geniş bir odayla banyodan ibaret bağımsız bölümler bulunuyor. Odalar lüks ve her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmış. Mutfak eşyaları da mevcut. Ayrıca koridorda ortak bir mutfak var ki burada mikrodalga fırın dahil her çeşit araç gereç bulunuyor. Bu yaşam alanlarında öğrencilerin çalışmasına yardımcı olacak bilgisayar ve diğer donanım da yer alıyor. Öğrenciler sabah kahvaltısıyla akşam yemeğini burada kendileri hazırlayıp yiyor. Öğlen içinde yine kendi yaptıkları sandviçleri yanlarında getiriyorlar ya da okuldan dışarı çıkıp bir şeyler alıyorlar. Yatakhaneden birkaç adım atarak dersliğine gitmek, öğlen olunca da okulun yemekhanesine geçip güzel güzel karnını doyurmak orada mümkün değil. Kursiyerler ders görmek için kaldıkları apartmandan ayrılıp bir otobüs yolculuğu yapmak zorundalar. Bu da öğretimin bir parçası tabii. Nebraska'daki rehabilitasyon eğitiminin süresi 3 ay. Yeterli gelişimi gösteremeyen öğrenciler için bu süre uzatılabiliyor. Yeri gelmişken belirtelim, buradaki eğitim ücretsiz değil. Her öğrencinin aylık $3000 ödemesi gerekiyor. Ancak bu parayı öğrenci değil, onun geldiği eyaletin yönetimi ödüyor. Bu dönem boyunca öğrencilerin kendi yaşamlarını sürdürmeleri, barınma ve yemek işlerini de kendilerinin çözmeleri hedeflenmiş. Böylece hem gündelik yaşam pratiği ediniyorlar hem de özgüvenlerini artırıyorlar. Öğrencilere ilk zamanlarda markete giderek alışveriş yapmaları konusunda da rehberlik eğitimi veriliyor. Kaldıkları apartman dairesi boydan boya halılarla döşenmiş ve pırıl pırıl mobilyalarla dolu. Aslında yakın zamana kadar barınma merkezi çok daha mütevazı bir yermiş. Fatoş, rehabilitasyon merkezinin müdürü olunca konuya hakimiyeti ve ikna yeteneği sayesinde sponsorlar bulmuş ve yakın zamanda bu güzel apartmana geçinmiş. Diyabetik kontrol dersleri, sayfa 177. Rehabilitasyon merkezinde ilginç bir ders var, diyabetik kontrol. Dersi kendisi de şeker hastası olan ve gözlerini bu nedenle kaybeden Mary veriyor. Bunda diyabet hastalığı olan görmezlerin kan şekerlerini ölçmeleri ve gerekirse kendilerine insülin yapmaları öğretiliyor. Kan şekeri değerlerini ölçen alete bir konuşma modülü eklenmiş. Bununla görmeyen diyabetli kanındaki şeker düzeyini kendi başına ölçebiliyor. İnsülin kullanan şeker hastaları için özel olarak yapılan pompaların üzerinde kabartmalı miktar ayarlama ünitesi var. Hasta ne kadar insülin alacağını böylece belirleyebiliyor. Mary de bu özel insülin pompasını kullanarak ihtiyacı olduğunda kendine insülin verebiliyor. Mary evli ve 3 çocuk annesi. Bizi ailesiyle tanıştırdı. Eşi görüyor. Çocuklarında da herhangi bir engel yok. Henüz 1 yaşında olan en küçük çocuğunun ayak bileklerine Mary'nin evde iş yaparken onu ezmemesi için ziller takılmış. Yürüdükçe çıngır çıngır sesler çıkarıyor. Amerikalı eğitimcilerin rehabilitasyon merkezinde böyle özel bir derse yer ayırmaları insan sağlığına verilen değeri gösteriyor. Ve bizdeki hiçbir rehabilitasyon merkezinde ne yazık ki böyle bir ders yok. Diyabetik sınıfındaki çalışmamız buradaki son dersimiz oldu. Günlerden cumaydı. Ertesi gün Amerika'dan ayrılacağımız için o akşam merkezdeki öğretmen ve öğrencilerle vedalaştık. Amerika'ya veda, sayfa 178. Cumartesi sabahı erkenden kalktık. Fatoş ve Mike'la evlerinin verandasında yaptığımız kahvaltıdan sonra onlarla vedalaştık. Bizim için telefonla duraktan bir taksi çağırmışlardı. Hale ile birlikte Lincoln Havalimanı'na gitmek üzere bu güzel dostlardan ayrıldık. 2 hafta süren Amerika gezimizin ardından yurdumuza döndük. Oradan ayrılırken her seyahat sonrası olduğu gibi gittiğimiz yeri ve tanıştığımız yeni arkadaşları geride bırakmaktan duyduğum hüznü hissettim. Galiba bu konuda ben Selim'den biraz daha duygusalım. Bu yolculuğun yaşamımıza neler kattığını, neleri değiştirdiğini daha uçağa binerken düşünmeye başladım ve bu bilgi birikimini arkadaşlarla paylaşma planları yaptım. Döner dönmez de iki kardeş kolları sıvadık. Tuttuğumuz günlüklerin de yardımıyla orada yaşadıklarımızı yazmaya başladık. Hale ile birlikte Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde çoğunluğunu görmeyen arkadaşların oluşturduğu bir topluluğa Amerika izlenimlerimizi konu alan bir konferans verdik. Amerikalı görmeyen arkadaşlarımızın katlanmayan uzun bastonlarla yürümeleri ve körlüğümüzü saklamıyoruz diyen tavırları bizim kadar konferanstaki dinleyicileri de etkilemişti. Amerika gezimizde görmeyenlerin her yerde görenlerden en az katkıyı alarak bağımsızlıklarını vurgulamaları bakış açımızı değiştirecek nitelikteydi. Görmeyen kadınların kendilerine olan özgüvenleri de çok çarpıcıydı. Fatoş'un "Buraya gelin, göreceksiniz, ufkunuz değişecek" sözünde ne kadar haklı olduğunu anladık. İnsan orta yaşa geldiğinde yorulup kenara çekilebilir, hiç değilse hızı kesilebilir. Körlükle ilgili mücadelemizde bu yorgunluğu hissetmeye başlamıştık. Ama Amerika'daki dostlarımızın bilinçli, ısrarlı ve örgütlü kavgalarını görünce yeni bir enerji kazandık. Ülkemizde 5000 üyesiyle 6 Nokta Körler Derneği en kalabalık görmezler örgütüdür. Oysa Atlanta'daki konvansiyonda sadece delege sayısı 2500'dü. Yurdumuzda yüz binlerce görme engelli var. Bu insanlara bir şekilde ulaşıp onları dernekleşme faaliyetine katmak gerekiyor. Eğitim ve hukuki düzenlemeler için daha yapacak çok işimiz var. Teknolojinin yerinde kullanımı ve sosyal hakların iyileştirilmesine çalışmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz her şey sadece zenginlikle açıklanamazdı. Anlayışın da önemi vardı. Geldik bugüne. Sayfa 179. 43 yaşındayız ve kendimizi birçok şeyi yapmak bakımından yeterli enerjiye sahip hissediyoruz. Deneyim ve birikimlerimiz olgunluk dönemine yaklaştığımızı düşündürüyor bizlere. Yaşantımızın geri kalan bölümünde amacımız bu birikimleri paylaşmak, yetişmekte olan görme engellilere yol göstermek, ailelerine çocuklarını neler yapabileceği konusunda fikir vermek, umut ışığı olmak. Hedef kitlemiz sadece görmeyenler değil, toplumumuzun büyük kesimi olan görenlere körlüğün ne olduğunu ya da ne olmadığını anlatmak, süre gelen bazı ön yargıları ortadan kaldırmak istiyoruz. Körlük hayatın sonu veya bir felaket de değildir. Hiçbir şey yapamamanın ya da mutsuz olmanın sebebi de olamaz. Ülkemizdeki engellilerin gerek ekonomik gerekse sosyal bakımdan bugünkü koşullarından çok daha iyisine sahip olacakları bir toplum düzeni hayal ediyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan kendimizi sürekli geliştirip yaşama ayak uydurmaya kararlıyız. İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyonu'nda görev aldık. 2005 Temmuz'unda yürürlüğe giren engelliler yasasının işlerlik kazanması için çaba sarf ediyoruz. Kabartma ve CD kitap hazırlama projelerimiz gündemimizde. Dünyada her şey görme duyusu olanlara uygun biçimde düzenlenmiş. Bir dostumuz şöyle demişti: "Bu dünya henüz körler için hazır değil. Bu iş daha çok zaman alabilir." Zamanımız var. Belki dünya bizim için hazır değil ama biz bu dünya için hazırız, hazırlıklıyız. Bitirirken, sayfa 181. Son istatistiklere göre nüfusumuzun %12'si engellidir. Demek ki ülkemizde 8 milyondan fazla engelli vatandaşımız yaşamaktadır. Ne yazık ki şimdiye kadar yapılan nüfus sayımlarında sağlıklı bir sonuç alınamadığından bu rakamı tahminen söyleyebiliyoruz. Yurdumuzda 1 milyonun üzerinde insanın çeşitli derecelerde görme engeli bulunduğu ve yasal olarak kör sayıldıklarını da belirtelim. Bu kitapta kendi yaşamımızdan yola çıkarak görmeyenlerin bakış açısını yansıtmaya çalıştık. Özellikle görmeyen çocukları bulunan ailelere, genel olarak da tüm topluma mesajlar vermek istedik. Anne ve babaların aşırı korumacı tutumlarını bir yana bırakarak engelli çocuklarını evin dışındaki dünyaya hazırlamaları gerekir. Her çocuk gibi engelli olanlar da açık havada, düşe kalka, oyunlar oynayarak büyümeli. Bu onların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimi için çok önemli ve yararlı. Engelli çocuk da bakkala, manava gönderilmeli, sokak arkadaşları edinmeli ve ev dışında bir sosyal yaşantısı olmalı. Ev içinde de küçük yaştan itibaren kendi işini kendisi yapmaya alıştırılmalı. Görmeyen bir birey de giysilerini yerleştirir, kahvaltısını hazırlayabilir, yalnız kaldığında yemeğini ısıtıp yiyebilir, hatta yemek hazırlar, ütü yapabilir. Onu rahat etsin diye bir köşeye oturtup her şeyini, içeceği suyu bile eline vermek asla doğru bir davranış değildir. Bu tür becerileri kazanmak kendine olan güvenini artıracak ve sorumluluk duygusunu geliştirecektir. Mesela kör bir çocuk annesi dışarıda çalıştığı için evde öğlen yemeğini kendisi hazırlayıp yiyebiliyorsa, hele bir de küçük kardeşini doyurabiliyorsa ne mutlu ona. Bu çocuğun görmediği için kendisini eksik ya da farklı hissetmesini önleyecektir. Engelli bireyin okulda alacağı eğitim, sosyal yaşantısı ve ev hayatı bir bütündür. Bu boyutlarda iyi gelişim gösteren birey, ileriki yaşamında kendi ayakları üzerinde durabilir ve daha güçlü bir bünyeye sahip olur. Çoğu zaman aileler engelli çocuklarını ev ortamında izole etmekte ve onları pamuklar arasında bir hayata itmektedir. Bu nedenle ortalama olarak ülkemizde yaşayan her 10 kişiden biri engelli olduğu halde onları sokaklarda pek göremeyiz. Göremeyince de yok sayar ya da göz ardı ederiz. Çoğunluk engelliyi çok uzakta sanır. Oysa belki kapı komşusudur, belki akrabasıdır ya da sınıf arkadaşıdır. Kim bilir, hiç istenmez ama belki kendi ailesinden biri, hatta kendisi bile olabilir. Herkes bir engelli adayıdır aslında. Bu mesele böyle bilinmeli ve üzerinde düşünülmelidir. 25 Mart 2006 Cumartesi, İstanbul.